Ayrım 23, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 220. Aradan geçen bu iki gün Bilal'e iki yıl kadar uzun gelmişti. Bilal, sevginin, beklemenin ne demek olduğunu en ziyade bu iki gün içinde öğrenmişti. Ama işte nihayet beklediği an gelmişti. Huzur Sokağı'na girer girmez etraftan tanınma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünerek Feyza'yı gece ziyaret etmeyi daha münasip bulmuştu. O gece havada insanın içine kasvet veren bir sıkıntı vardı. Bilal'in ayakları Huzur Sokağı'na yaklaştıkça geri geri gitmek istercesine kısılıyordu. İçinde sebebini bilemediği bir çekingenlik uyanmıştı aniden. Halbuki daha iki saat evveline kadar Huzur Sokağı'na adımlarının koşa koşa ilerleyeceğini ve bir çırpıda kendisine Feyza'nı karşısında bulacağını ümit ve hayal ediyordu. Peki ya şimdi ne olmuştu? Bu an günlerdir beklediği, hayal ettiği müstesna an değil miydi? Tam sokağın başlangıcı olan köşe başına gelince başını yukarı doğru kaldırarak Kabzımal Sedat Beylerin evinin üzerindeki sokak tabelasına baktı. Üzerinde Huzur Sokağı yazılı tabela bir hayli eskimişti. Boğazına birdenbire bir yumru takandı. Biraz sonra Feyza ile karşı karşıya olacağı aklına gelmeseydi neredeyse ağlayacaktı. Kendine güçlükle çekip düzen vererek yavaş yavaş ilerledi. Sokak ıssız ve sessizdi. Her evin kapısı kapalı, perdesi örtülüydü. Bilal kendini bildiğinden beri bu sokak böyleydi. Geceleri herkes evine çekilir, sokakta kimseler kalmazdı. Hayri dedenin tek katlı minik evinin yanından geçerken, ah sevimli ihtiyar, acaba hala hayatta mı diye düşündü. Sonra teker teker Bekir Ağa'nın, Marangoz Halil'in, Simitçi Sadık'ın, Manav İbrahim'in evlerinin önünden geçti. Son olarak 5 sene evvel gitmişti bu sokağa. O zaman eski komşularının, sadık dostlarının her birinin evine ayrı ayrı ziyarette bulunmuş, her biriyle ayrı ayrı hasretle kucaklaşmış, saatlerce sohbet etmişti. Mütevazi ve engin gönüllü insanlar. Adeta bütün sokak bayram yapmıştı. Medine'ye hicretinde Resul-i Ekrem'in evlerinde misafir etmek için Müslümanların gösterdiği tarihi fazilet yarışı misali, Huzur Sokağı'nın mümin ve müttaki sakinleri de Bilal'i adeta kapışmışlar ve bizde, hayır bizde kalacak diyerek çetin bir yarışa girişmişlerdi. O günden bugüne kadar bir daha bu sokağa gelmek, uğramak, bu faziletli insanlarla görüşmek nasip olmamıştı. Şimdi ise bu âli cenap insanların evleri önünden adeta yakalanmaktan korkan bir hırsız çekingenliğiyle geçmekteydi. Bir kapı açılıp da aşina bir çehreyle karşılaşacak diye bayağı korkuyordu. Adımlarını biraz daha sıklaştırdı. İşte nihayet vasıl olmak istediği kapının önündeydi. Apartmanın kapısına gelince bir an durdu. Başını kaldırarak karşıdaki iki katlı, saçakların kapı üstleri oymalı, pencereli panjurlu, küçük bir konak yavrusunu andıran ahşap evi seyre koyuldu. Evin üst katında ışıklar yanmaktaydı. Acaba kendi odasında şimdi kim oturuyordu? Birden içini tahammül edilmez bir kıskançlık hissi kapladı. Sakın, sakın. Of, hayır, hayır. Orada Feyza'nın penceresine karşı olan o odada Feyza'ya aşık, Feyza'ya gönlünü kaptırmış kendinden başka bir erkek düşünemiyordu. Bu olabilir miydi? Böyle bir şeyin ihtimali dahi ruhunu kasıp kavurmaya yetti Bilal'in. Ve zihninde yeni bir şimşek daha çaktı. Yoksa Feyza'nın kendisine karşı haşin muamelesinin sebebi bu muydu? İçinden eski evleri olan karşı ahşap evin kapısına varıp zili çalarak bu evde kim oturuyor, şu adada kim kalıyor diye sormak geldi. Fakat bu arzusunu çabuk yendi. Feyza gönlünü şimdi de bir başkasına mı kaptırmıştı yoksa? Yapar mıydı bunu? Yapabilir miydi? Bilal apartmanın kapısında gözlerini karşı evin ışıklı pencerelerine dikmiş şüpheler içinde kıvranıyordu. Aşk gözü kör eder derler. Feyza'nın aşkı da Bilal'in gözünü görmez hale getirmişti adeta. Ona bakan her gözü kıskanıyordu şimdi. Nasıl olmuştu da 15 sene boyunca başka bir erkeğin sahip olmasına tahammül edebilmişti, hala hayret ediyordu. Ancak Hacı Mustafa Bey, Feyza'nın evliliği müddetince kocasını sevmediğini söylediği zaman bir derece teselli olmuştu. Ama şimdi vaziyet başkaydı. Feyza dul bir kadındı, serbestti, hürdü. Karşı evde oturan bir erkeğe gönlünü kaptırmış olamaz mıydı? Kalbi sıkıştı, sıkıştı. Kıskançlık bütün benliğini bir alev gibi yakıp kavuruyordu şimdi. Nefes almakta dahi güçlük çektiğini hissetti. İçine bu yakıcı şüphe düştüğü andan itibaren yıkılmış, omuzları çökmüş, sanki 10 yıl daha yaşlanmıştı. Bir çocuk gibi haykıra haykıra ağlamak, feryat etmek istiyordu. Feyza kendi eski evinde oturan bir başka erkeğe aşık olsun. Kabil miydi bu? Fakat ne oluyordu? Niçin hep ters istikametten düşünüyordu? Kalbinde hasıl olan kıskançlık nöbetinde ruhu isyan edivermişti birden. Nasıl Feyza hakkında böyle saçma sapan şüphelere kapılabilirdi? Her şeyden evvel Feyza artık eski Feyza değildi. Bir zamanların hoppa havai Feyza'sı bugün olgun, ağırbaşlı, muhafazakar ve iffetli bir Müslüman hanımefendi olmuştu. Bilal aşkların en temiziyle sevdiği bu iffetli kadın hakkında bu kadar çirkin bir şüpheye kapıldığı için kendi kendinden utandığını hissetti. Onun Feyza'sı her önüne gelene gönlünü kaptıracak düşük kadınlardan değildi. Nasıl olmuştu da böyle bir şüpheye kapılıp şu en kritik anda moralini alt üst etmişti? O hayatında erkek olarak yalnız kendisini sevmişti ve bundan sonra da yine yalnız kendisini sevecekti. Bu düşünceyle kalbinin bir tüy gibi hafiflediğini hissetti. Fakat gözlerini bu çok muazzez hatıralarla dolu küçük eski evden ayıramıyordu bir türlü. Sanki şu anda perdelerden biri aralanacak ve sevgili annesi başının beyaz tülbendiyle nur gibi parıldayan ışıl ışıl güzel çehresiyle belirecek, o insanın içine ferahlık ve neşe veren gülümsemesiyle Bilal'i sıcak ve müşfik gözlerle kucaklayacaktı. Rahmetli annesinin nurlu hayali bir an gözlerinin önünde canlandı. Aynı anda Bilal'in dudaklarından yanık bir feryat gibi fısıltı halinde şu sözler döküldü. Annem, oğlunun saadeti için dua et. Şu anda oğlun her zamandan ziyade muhtaç buna. Sonra birden arkasını dönerek apartmanın kapısından içeriye daldı. Merdivenleri çıkarken geniş omuzları yeniden kuvvetle gerilmiş, başı dikleşmişti. Şu anda eski çekingenliğinden eser dahi kalmamıştı üzerinde. Azimli ve kuvvetliydi. Esasen Feyza'nın karşısında da böyle olması icap etmez miydi? Son birkaç basamağı da ağır ağır çıktı. İşte nihayet Feyza'nın daire kapısının önündeydi. Heyecandan bir an kalbi duracak gibi oldu. Üzerinde Feyza'nın ismi yazılı olan şu zil, onu birkaç saniye içinde hayatının biricik kadını, sevgili Feyza'sıyla yüz yüze getirecekti. Heyecanını yatıştırmak için bir an durdu. Elini tahammülü güç gümbürtülerle çarpan kalbinin üzerine bastırdı. Ve bütün metanet ve cesaretini toplayarak parmağını zile dokundurdu. Zil sanki evin iç taraflarına doğru Feyza diye seslenmekteydi. Bilal onun sesi bile ne kadar heyecanlı diye düşündü. Fakat hayret, bütün ruhuyla kulak kesilmesine rağmen içeriden kapıya doğru yaklaşan en hafif bir ayak sesi bile işitilmiyordu. Belki namaz kılıyordur düşüncesiyle bir müddet bekledi. Sonra bir daha çaldı. Ses yine yok. Ve bir daha. Ve daha pek çok defalar. Fakat heyhat, peki ya dadısı? Hacı Mustafa Bey'in söylediğine göre dadının ayakları felçliydi ve evin içinde ancak tekerlekli iskemleyle dolaşabiliyordu. O halde dadı hiçbir yere çıkamazdı. Hiç değilse onun evde olması icap etmez miydi? Fakat dadı evde bulunsaydı mutlaka tekerlekli iskemlesiyle kapının önüne kadar gelip kim o diyerek seslenirdi. Dadıdan da ufak bir ses çıkmadığına göre bu insanlara ne olmuştu? Apartman içindekilerle temas etmek istemiyordu. En iyisi şayet hayattaysa Hayri dededen sorup malumat almaktı. Büyük bir şevk, cesaret ve ümitle çıktığı merdivenleri, ümitleri kırılmış, omuzları çökmüş, meyus ve mukedder bir halde indi. Elektrik direğinden süzülen ölgün ışık altında, sokakta ilerlerken aniden Feyza ile karşılaşacakmış gibi bir his içindeydi. Fakat Hayri dedenin kapısına gelinceye kadar değil Feyza, tek bir fertle dahi karşılaşmadı. Hayri dedenin küçük evinin kapı eşiği, saçakları ve pencere içleri her zaman olduğu gibi yine boy boy, renk renk çiçeklerle doluydu. İçeride hala ışık vardı. Kapıyı çaldı, bekledi. İçeriden çok iyi tanıdığı terlik sesleri gelmekteydi. Nihayet kapı ince bir gıcırtıyla açıldı. Ve sevimli ihtiyar gözlüklerini yanaklarının üzerine düşürmüş haliyle kapıda belirdi. Hayri dede 10 sene içinde bir hayli çökmüştü. Evvelce gergin ve parlak olan yanakları kırışmış, yüzünün canlı rengi solmuş ve esasen beyaz olan saçları büsbütün aklaşmış, adeta pamuk gibi olmuştu. Karşısında duran bir el görünce önce tanıyamadı. Gözlüklerin üstünden bakarak, ''Buyur evlat'' dedi, ''kimi aradınız?'' Bilal büyük bir hayretle neşeli görünmeye çalışarak elini dostça Hayri dedenin omzuna koydu. Aşk olsun Hayri dede, ne çabuk unutuldum. Ben Bilal, hani şu... Sözünü tamamlamaya kalmadı ki Hayri dede sevinç ve hayretle haykırdı. Oo evlat, hangi rüzgar attı seni buraya yahu? Gel içeri gel, gözümün nuru. Hey Bilal'im hey. Hayri dede yaşlanmasına rağmen yine aynı Hayri dedeydi. Aynı şakacı, aynı güler yüzlü, neşeli ve sevimli Hayri dede. Bilal kapının ağzında ayakkabılarını çözdü. Hayri dedenin sevinçten büsbütün titrekleşen eliyle uzattığı terlikleri giydi. Yıllardır hasret kalmış bir dede torun gibi birbirlerine sarıldılar. Hayri dede ağlıyordu. Kaybettiği bir hazineye kavuşanların sevinç ve heyecanıyla buruşuk yanaklarından süzülen yaşları elinin tersiyle sildi. Sonra burnunu çeke çeke, hadi evlat, hadi dedi. Sen bana bakma, gel girelim şu odaya da. Oturup konuşalım biraz. Eh, ihtiyarlık işte. Çocuktan farkı kalmıyor insanın. İçinde bir tek divan bile bulunmayan fakirhane fakat tertemiz bir odaya girdiler. Yerleri serpiştirilmiş minderler Bilal'e bir daha maziyi yaşattı. Fakat Bilal o anda ne maziyi ne de istikbalini düşünecek haldeydi. Hayri dede Bilal'in üzüntülü halini hissettiği için neşeli hareket ve konuşmalarla ona üzüntüsünü unutturmak istiyordu. Önce bir müddet havadan sudan konuştular, sonra Hayri dede adeti veçiyle üst üste ibretli ve gülünç fıkralar anlatmaya başladı. Fakat hissediyordu ki Bilal kendisini zoraki dinliyordu. Bu defa Hayri dede Bilal'e üzüntüsünü unutturmak maksadıyla işleri ve hususi hayatıyla ilgili çeşitli sualler sormaya başladı. Bilal ihtiyarın bu suallerini kestirme ve kısa olarak cevaplamaktaydı. Bir an evvel sadede gelmek istediği belliydi. Nihayet bir söz arasında çekingen bir ifadeyle, Hayri dede, dedi, senden bir şey soracaktım. Hayri dede, sor evlat sor, dedi gülerek. Bir iş için Feyza Hanım'ı aramam icap etmişti de, zillerini çaldım, evde yoklar. Halbuki dadısı felçli olduğu için toplu olarak bir yere gitmelerine imkan yok. Acaba durumundan malumatın var mıydı? Ha şu sokağımızın nazar boncuğu apartmandaki Feyza mı? Ah evlat ah, onu ne sen sor ne ben söyleyeyim. Onun için bütün sokak perişan olduk. Daha düne kadar gelseydin bulurdun Feyza'yı ama... Neden? Yani şimdi artık bulamayacak mıyım demek istiyorsun Hayri dede? Bulamazsın ya evlat, bulamazsın. Onu artık ne sen bulabilirsin ne de biz. Ne oldu kadıncağıza birdenbire anlayamadık ki. Dün sabah bir de baktık ki ne görelim, apartmanın kapısına koskoca bir kamyon dayanmış, eşyalar taşınıyor. Merakla gittik. Meğer taşınan Feyza değil mi? Sokak sanki fokur fokur kaynadı evlat. Bilal'in başı fena halde dönmeye başlamıştı. Kendini güçlükle toplayarak, peki taşınma sebebi neymiş söylemedi mi? Diye sordu. Hepimiz sebebini sorduk. Ben de o kadar ağzından laf almaya çalıştım. Fakat ne mümkün, hiç kimseye sebebini söylemiyor. Sonra görüşürüz, sonra anlatırım diyor, başka bir şey demiyor. Söyleyemeyeceği çok mühim bir şeymiş. Kaç kere taşındığı evin adresini sordum. Şimdilik bazı sebeplerden dolayı veremeyeceğim Hayri dede, ne olur bana gücenmeyin diye üzgün ve ağlamaklı bir sesle cevap verdi her seferinde. Fakat sokaktan ayrılırken hepimizle ayrı ayrı vedalaşıp sizlerin hakkını ömrüm boyunca ödeyemem, hakkınızı helal edin diyerek hanımlarla sarmaş dolaş olup öyle bir hıçkırarak ağlayışı vardı ki ciğerlerim parçalanırdı inan. Bilal yıkılmış ve perişan bir vaziyette sadece hayret diyebildi, o kadar. Feyza'nın böyle birdenbire hiçbir adres bırakmadan adeta kaçar gibi evini değiştirmesinde ne gibi bir sebep olabilirdi? Fakat şimdi... Neden, niçinden ziyade onu nerede ve nasıl bulabileceği mühimdi. Bir ara hatırına gelen bir ihtimalle gözleri ümitle parladı ve Hayri dede, Feyza Hanım'ın yerini öğrenmek yine de mümkün dedi. Yok evladım yok, nereden bulacaksın? Evi boş duracak değil ya, elbette birine kiraya verecek. Taşınan kiracıdan adresini ve nerede oturduğunu öğrenebiliriz. Hayri dede üzgün olarak başını salladı. Çok geç evlat, çok geç. Feyza onu da düşünmüş. Nasıl yani? Nasıl olacak? Bu sabah kalktık ki bir de ne görelim, perdeleri çıkarılmış, boş pencereleri kocaman bir satılmıştır ibaresi yazılı kağıt yapıştırılmamış mı? Nasıl yaptı, nasıl becerdi, kaşla göz arasında daireyi de satmış anlayacağın. Oğlum, bu işin içinde bir sır var ama anlayamadık gitti. Görsen bütün sokak adeta matem içinde. Kocasından ayrılıp örtülü, mazbut, ciddi ve dürüst bir kadın olarak tekrar bu sokağa döndüğünden beri yıllarca hepimiz ailemizden biri olarak sevip bağrımıza basmıştık onu. Ama neye yarar? Bir bulduk, bir yitirdik işte. Bilal oturduğu yerde bir heykel kesilmişti sanki. Hayri dedenin anlattıkları onun son ümitlerini de söndürüvermişti birden. Son derece perişan bir halde başını avuçları arasına aldı. Artık hiçbir şey konuşacak, bir kelime dahi sarf edecek hali kalmamıştı. Esasen artık bütün konuşmalar değerini kaybetmişti. Feyza'yı kaybettikten sonra en güzel sözler dahi neye yarardı? Hayri dede gözlüklerinin üstünde anlayışlı bir bakışla ona bakmaktaydı. Nihayet, "Onun niçin aradığını biliyorum evlat," dedi. Bilal için artık saklanacak bir şey kalmamıştı. Bulutlanan gözlerini yerdeki kilimden ayırmadan konuştu. "Evet, anladığın gibi Hayri dede. Onunla evlenmek, temiz bir yuva kurmak istiyordum." Hayri dede samimi bir üzüntüyle elini dizine vurdu. "Birkaç gün evveline kadar neredeydin be evlat? Taze içinde ne iyi olurdu. Namusuyla geçimini temin etmek için ne sıkıntılara katlanıyordu kızcağız. Nasip işte, ne denir?" Hayri dede yaşaran gözlerini parmaklarının uçlarıyla kuruladı. Bir müddet ikisi de konuşmadı. Bilal için artık oradan ayrılmaktan başka yapacak bir iş yoktu. Müsaade isteyerek kalktı. Kapının orada ayakkabılarını giyerken parmakları titremekteydi. Hayri dede ile helalleşerek son defa sarmaş dolaş oldular. Kapıdan çıkacağı sırada Bilal, "Bir tek ümidin kaldı Hayri dede. O da Hacı Mustafa Bey'in dükkanı. Senelerden beri oraya iş yaptığına göre bilse bilse Feyza'nın yeni adresini o bilir. Öyleyse hiç vakit kaybetme evlat. Yarın sabah git dükkana bakalım. Ne olur ne olmaz. Ümit dünyası bu." Bilal omuzları düşük kapıdan çıktı. Dışarıda inceden inceye bir yağmur başlamıştı. Pardesüsünün yakasını kaldırarak Feyza'ların penceresine doğru ilerledi. Bir aralık kararsız durdu. Sonra tekrar adımlarını apartmana doğru yöneltti. Apartmanın önüne gelince cebinden cep fenerini çıkararak Feyza'ların penceresine doğru tuttu. Fenerin aydınlığında "satılmıştır" ibareli kağıt okunmaktaydı. Fener elinden düşecek gibi oldu. Feneri söndürdü ve tekrar cebine koydu. Birkaç dakika içinde yağmur iyice hızını arttırdı. Koşar adımlarla huzur sokağını geçerek diğer ara sokaklara daldı. Otele döndüğü zaman yorgunluktan bir tap düşmüştü. Temiz havada yürümek ihtiyacıyla herhangi bir vasıtaya binmemiş, arada epey mesafe bulunmasına rağmen yağmur altında yürüyerek dönmeyi tercih etmişti. Üzerindeki ıslak pardesüyü çıkarttı. Saçlarını havluyla iyice kuruladı, pijamalarını giyip abdest aldı ve yatsı namazını kılmak üzere kıbleye yöneldi. Namaza durduğu zamanlar zihnindeki bütün düşünceler, kalbindeki bütün acılar bir anda eriyip yok olurdu. Allah'ın huzurunda, Yüce Yaradan'ın divanında el bağladığı andan itibaren kendisini bambaşka alemlerde, bambaşka iklimlerde buluverir, namazın sonuna kadar derin bir vecd ve engin bir huşu içinde dünya ile bütün alakasını keserdi. Namazı bitirince biraz olsun dinlenmek ümidiyle yatağına uzandı. Fakat heyhat, ruhunda kopan fırtınanın şiddeti buna mani oluyordu. Zihninde düşüncelerin biri yanıp biri sönmekteydi. Feyza'nın böyle birdenbire evini satıp bilinmeyen bir semte taşınmasının sebebi ne olabilirdi? Bütün ısrarlarına rağmen komşularına evinin adresini niçin vermek istememişti? Yoksa Feyza kendisinden mi kaçmıştı? Şayet öyleyse buna niçin lüzum görmüştü? Bilal Feyza'nın bu esrarengiz davranışına bir türlü mana veremiyordu. Kalbini birden büyük bir pişmanlık duygusu kapladı. Niçin daha önce harekete geçmemişti? Feyza bu sabah taşındığına göre demek ki dün gece gitseydi onu bulacaktı. Derin bir iç çekerek "kader" diye mırıldandı. Ama kabahati kadere yükleyip aradan çekilmek de doğru olmuyordu. O anda Resulullah'ın çok güzel ve isabetli bir hadisi geldi aklına. Bu hadisinde Resul-i Ekrem şöyle buyuruyordu: "Hayırlı işlerinizde acele edin, ta ki bir şer gelip ona mani olmasın." Ah, neden daha evvel aklına gelmemişti bu hadis? İşte ancak bu sualden sonra şu son birkaç gündür üzerinde hasıl olan tuhaf ve garip halin farkına varabildi. Evet, hakikat meydandaydı. Feyza'yı Mustafa Bey'in dükkanında gördüğü günden beri farkında olmadan maneviyatı zayıflamıştı. Evvelce her mevzuda, her meselede rehberi Kur'an ayetleri ve peygamber hadisleri olurdu. Onlara müracaat etmeden hemen hemen hiçbir işe kalkışmaz, hiçbir karar vermezdi. Halbuki şu birkaç gündür beş vakit namazın haricinde manevi olan hemen her şeyle alakasını kesmiş gibiydi. Kaç gündür her gece okumak ihtiyatında olduğu Kur'an-ı Kerim'i bile eline alamaz olmuştu. Yoksa Feyza'nın sevgisi onu maneviyatından alıkoyacak kadar büyük bir tehlike mi arz ediyordu kendisi için? Bu düşünceyle kalbi titredi. Ama hayır, o Feyza'yı sadece nefsani bir duyguyla sevmiyordu. Bahusus bugünkü sevgisi o talebelik sıralarındaki ilk gençlik çağlarında duymuş olduğu sevgiden çok, pek çok ayrı bir mana ve mahiyet taşımaktaydı. Bilal, Feyza'yı bugün yalnız nefsi için değil, daha ziyade Allah için seviyordu. Hatta bu sevgiden de öteye bir histi onun için. Gaflet ve dalaletin zirvesinden dönüş yaparak, İslam'a gönül bağladığı ve bu uğurda yuvasını dahi terk edecek kadar İslami bir şuura sahip bulunduğu için Feyza'ya karşı sonsuz bir saygı ve hürmet hissiyle doluydu şimdi Bilal. Zira Feyza, bugünkü haliyle cidden takdire şayan ve ebedi hayat arkadaşı olmaya layık bir kadındı. Fakat ne olursa olsun, mütemadiyen onu düşünmekten, zihnini onunla meşgul etmekten kaç gündür eline Kur'an'ı almak nasip olmamıştı bir türlü. İçinden, "Allah'ım beni senden uzaklaştıracak sevgiyi kalbimden sök, al, beni sana bağlayacak, beni sana yaklaştıracak sevgiyi ver kalbime" diye dua ederek yerinden doğruldu. Başına beyaz yün takkesini geçirdi. Kur'an-ı Kerim'i eline aldı ve kıbleye doğru bağdaş kurarak Kur'an'ı okumaya başladı. Okudukça içinin ferahladığını, zihninin açıldığını, kalbinin hafiflediğini hissediyordu. Bakara suresini baştan sona okudu, duasını yaptı ve Kur'an'ı tekrar aldığı yere koyarak karyolasına uzandı. Ve kaç gecedir ilk defa müsterih, sakin bir uyku uyudu. Okunan sabah ezanlarının ulvi sesleri arasında gözlerini açtığı zaman kalbinde taptaze bir ümit duygusu belirmişti. Bugün Hacı Mustafa Bey'in dükkanına gidecek ve Feyza'nın nereye taşındığını oradan öğrenecekti. Havada kar soğuğu vardı. Bilal buz gibi sularla abdestini aldı, namazını kıldı. O bahusus sabah namazlarında çok uzun dua ederdi. Bilirdi ki duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var diyen Cenab-ı Hak herhangi bir sebep ve hikmete binaen bir takım dilek ve isteklerini yerine getirmese bile dua eden ve dileyen kulunu çok sevmektedir. Dua ve tesbihattan sonra giyindi ve otelin merdivenlerini inerek sokağa çıktı. Caddeler ve sokaklar sessiz ve ıssızdı. Etrafta erken saatlerde işbaşı yapacak birkaç kişinin ayak sesinden başka şey duyulmuyordu. Kepenklerini yeni açmakta olan sütçü dükkanından içeriye girdi. Otelde de kahvaltı edebilirdi ama bugün nedense canı otelde bir dakika dahi kalmak istemiyordu. Üst üste içtiği iki bardak sıcak süt içini ısıtıvermişti. Yanı başında odunları çatırdayan sobanın sıcaklığıyla vücudu da ısınmaya başlamıştı. Bu sabah erken saatte çarşılı han açık olmazdı herhalde. Pardesüsünün cebinde taşıdığı bir kitabı çıkartarak rastgele bir yerini açtı ve okumaya başladı. Kur'an'ın tecellisiyle o rabıtalar kesildi, o hakikatler yıkıldı. Onlara bedel yeni yeni neviler, hakikatler teşekkül etti. Evet, zamanı cahiliyete bak. O zamanda bütün neviler, milli rabıtalar üzerine teşekkül ettiği gibi içtimai hakikatler de taassub-ı kavmi üzerine bina edilmişti. Kur'an'ın tecellisiyle o rabıtalar kesildi, o hakikatler tahrip edildi. Onlara bedel dini rabıtalar üzerine yeni neviler ve hakikatler ihdas edildi. Evet, Şema-i Kur'an-ı Tulu ile bazı kalpler onun ziyasıyla tenevvür etti ve müminlerin nevini temyiz ve tayin eden bir hakikat-i nuraniye meydana geldi. Kezalik o keskin ziya karşısında mezbeleye benzeyen bazı pis kalpler de yanıp kömür oldular. Bilal, bütün dert ve üzüntülerini okumakla gidermeye alışmış bir insandı. Bazıları müzik ruhun gıdasıdır derler. Bilal için ise ruhun gıdası okumaktı. Bunun için hemen her fırsatta bilgisini arttıracak, ilmini yükseltecek ve imanını kuvvetlendirecek eserler okur, boş geçen her anını kendisi için bir kayıp sayardı. Fakat İstanbul'da geçen şu birkaç gün içinde yanında bulunan kitapların tek sayfasını dahi açıp okuyamamıştı. Bunda bir derece haklı sayılabilirdi. Zira bu günler hayatının dönüm noktası olacaktı. Bir yuva kurmak, İslami bir aile ocağının temelini atmak üzere bulunduğu şu günlerde bazı ihtiyat ve prensiplerinden feragat etmek mecburiyetindeydi. Böyle anlarda aklına hep annesi gelirdi. O muhterem ve mübarek varlık hayatta olsaydı, Bilal böyle mühim mevzularda bu kadar sıkıntı çekmeyecekti şüphesiz. Annesinin birkaç sözü derdine adeta derman olurdu. Onun yokluğunu şimdi her zamankinden ziyade hissetmekteydi. Her aklına geldiğinde yaptığı gibi içinden annesinin ruhuna bir fatiha okudu. Saat 9'a yaklaşıyordu. Kalktı, yediklerinin parasını ödedi ve caddedeki kalabalığın arasına karıştı. Yarım saat sonra Çarşılıhan'da Hacı Mustafa Bey'in dükkanındaydı. Hacı Bey ile karşılıklı oturmuş konuşuyorlardı. Hacı Mustafa Bey Bilal'in anlattıklarını dinleyince son derece üzülmüştü. "Ah be oğlum," dedi. "Böyle olacağını bilseydim mani olur muydum hiç sana? Yaşlıyız, tecrübeliyiz diye akıl vermeye çalıştık sözde ama meğer insanlar böyle de yanılabiliyormuş. Ben de çocuğu bugün gönderdim de ondan öğrendim taşındıklarını. Ama sen merak etme. Nasıl olsa iş almak için birkaç gün sonra yine gelecektir buraya." "Bilal, hiç zannetmem ya. Bekleyelim bakalım," dedi. Ertesi günü Bilal yine Çarşılıhan'daydı. Dükkana girer girmez Hacı Bey üzüntüsünü belli eder tarzda omuzlarını yukarıya doğru kaldırıp ellerini iki yana açarak "Yok be canım evladım, yok. Gelmedi daha," dedi. Bilal geceyi tamamen uykusuz geçirmişti. Sabaha kadar elinden Kur'an düşmemiş, bütün üzüntüsünü Kur'an okuyarak gidermeye çalışmıştı. Mütevekkil bir edayla bir sandalye çekerek oturdu. Sesi kısıktı ve mecalsizdi. "Artık iş içinde olsa buraya gelmeyeceğinden emindim. Ama yine de bir ümitle geldim işte Hacı amca," dedi. Hacı Mustafa Bey'in de Bilal'den aşağı kalır yeri yoktu. "Kendini bu kadar kaptırma be evladım. Bak kaç gündür perişansın, günah değil mi? İnan yüzünde renk kalmamış. Kaderi ilahinin tecellisi bu olduğuna göre üzülmek, dövünmek ne fayda verir Hacı amca? Ben bugün İzmir'e gidiyorum, sana Allah'a ısmarladık demeye geldim. Hakkını helal et. Sen helal et oğlum, sen helal et. Senin bedbahtlığına istemeden de olsa sebep olduğum için sen affetsen de ben kendimi asla affetmeyeceğim. O ne biçim söz Hacı amca? Allah murad etmedikten sonra sen mani olmasaydın da bu iş yine olmazdı değil mi ya?" "Öyle evlat öyle ama sen o gün Feyza Hanım'ın arkasından hemen evine gidiverseydin onu mutlaka bulacaktın. Bu işler böyle olmayacaktı. Allah bize akıl vermiş, fikir vermiş. Sen o aklı kullanma ve yanlış kullan. Sonra da fena netice alınca kalk bunu Allah'ın muradı de. Bal gibi ahmaklıktı işte benimki. Bıraksana be adam gidiversin dulcağızın ardından da her ikisi de sıcak bir yuvaya kavuşsunlar. Ama Hacı amca, yok evlat yok. Beni teselliye kalkışma. Teselliye muhtaç olan sensin. Şu yuva kurulsaydı hem sen yıllardır süren bu bekarlık hayatından kurtulacak, üstelik öteden beri gönül bağladığın hanım hanımcık Müslüman bir hanıma sahip olacaktın, hem de öz kızım gibi sevdiğim ve her bakımdan takdir ettiğim Feyza Hanım dul yaşamaktan, kendi maişetini kendi temin etme sıkıntısından kurtulup sevdiği bir erkeğin nikah altından bulunmak saadetine nail olacaktı. Ah yavrum ah! İnan ki şu kalbim alev alev yanıyor. Ömrümün sonuna kadar bu acıyı, bu pişmanlık duygusunu kalbimden atamayacağım. Hacı Mustafa Bey hakikaten büyük bir suçluluk ve pişmanlık duygusu altında eziliyordu. Konuşurken gözlerinden taşan yaşlar sakalını ıslatıyordu. Bilal bu saf ve temiz ihtiyarın küçük bir hatalı hareketten dolayı kendisini helak etmesine tahammül edemedi. Karşısındaki nihayetinde yaşlı bir insandı ve her insan gibi o da bir noktada yanılabilir, yanlış düşünebilirdi. Bilal kendisi teselliye muhtaçken Hacı Mustafa Bey'i bu suçluluk hissinden kurtarmak için 1-2 saat ona dil döktü. Nihayet oldukça ikna edebildi. Yaşlı adam Bilal'in kendi üzüntüsünü kalbine gömüp kendisini teselliye kalkışı karşısında ona bir kat daha takdir hisleriyle bağlanmıştı. Yerinden kalktı, bir babanın oğlunu kucaklayışı gibi sevgi ve muhabbetle Bilal'i kucakladı ve "Senin gibi bir evlada sahip olmak için nelerimi feda etmezdim ki oğlum," dedi. Bilal zoraki bir neşeyle güldü. "Aşk olsun Hacı amca," dedi. "Bir de evlat evlat der durursun bana. Ben senin evladın değil miyim?" "Orası öyle evlat. Sen benim öz yavrumdan da ilerisin bugün. Ama gönül isterdi ki. Her neyse deşme derdimi şimdi. Söyle bakayım helalleştik değil mi?" "Elbette hacı amca. Siz de hakkınızı helal edin bana ve bu meseleleri artık unutun. Bilirsiniz, kaderi tenkit eden başını örse vurur. Hadi Allah'a ısmarladık. Biraz daha kalırsam uçağı kaçıracağım. Sağlıcakla git yavrum, hadi güle güle. Allah her işinde yardımcı olsun. Bilal Çarşılıhan'dan bütün ümitleri kırılmış vaziyette çıkar çıkmaz bir taksi çevirdi. Evvela otele uğrayıp bavulunu alması icap ediyordu. Fakat bu takdirde uçağı mutlaka kaçıracaktı. Her şeyde bir hayır vardır diyerek o gün gitmekten vazgeçti. Esasen üzerinde günlerin yorgunluğu ve perişanlığı vardı. Feyza'yı hiç ummadığı anda ve hiç ummadığı bir fevkaladelikte bulmasıyla kaybetmesi bir olmuştu. Bu küçümsenecek bir yıkım değildi. Taksiye otele çekmesini söyledi. Başı fena halde ağrıyor, vücudu alev alev yanıyordu sanki. Biraz yatıp istirahat etmekle baş ağrısının geçeceğini, sinirlerinin yatışacağını hissediyordu. Nitekim odasına girip yatağına uzanır uzanmaz göz kapakları büyük bir yorgunlukla kapandı. Günlerdir ilk defa böyle derin bir uyku uyuyordu. Bir müddet sonra kapının ısrarla çalınması üzerine güçlükle gözlerini açtı. "Kim o?" diye seslenmek istedi fakat ne mümkün. Ağzı dili boğazı kupkuruydu. Doğrulmak istedi. Lakin başını yastıktan oynatmak dahi mümkün değildi. Elini alnına götürdü. Alnı kızgın bir kor gibiydi. Kapı şimdi daha hızlı çalıyordu. Bütün gücünü toplayarak güçlükle seslendi. Kim o? Benim, açar mısınız? Bu ince kadın sesi. Bu ince kadın sesi. Aman Allah'ım, olabilir miydi? Vücudu külçe gibi yatağa çakılmışken çevik bir hareketle bir ok gibi yerinden fırladı. Alelacele sabahlığını geçirdi pijamaların üzerine ve heyecanla odanın kapısına koştu. Kulpu çeviren eli heyecandan titremekteydi. Kapıyı yavaşça araladı. Dışarıda kapının önünde başı beyaz bir yün atkıyla örtülmüş genç bir kadın ve yanında 5-6 yaşlarında bir kız çocuğu durmaktaydı. Birden başının döndüğünü, gözlerinin karardığını hissetti. Fakat ayaklarından boşluğa doğru çekiliyor, aşağılara doğru kayıyordu. Ağzından kendisinin dahi tanıyamadığı kısık ve boğuk bir sesle şu sahaya döküldü. Feyza Hanım. Evet. Gelen Feyza ile küçük kızı Hilal'di. Neden gelmişlerdi? Niçin gelmişlerdi? Nasıl gelmişlerdi? Bilal için mühim olan bunlar değildi. Mühim olan o anda Feyza'nın karşısında bulunmasıydı. Bütün metanetini toplayarak kapıyı ardına kadar açtı. Adeta kekeleyerek "Buyurun, buyurun içeriye." dedi. Feyza tek kelime konuşamadan kızının elinden tutarak sessizce içeriye süzüldü. Bilal kapıyı kapayıp döndüğünde Feyza ile karşı karşıya geldi. Bir türlü gözlerine inanamıyordu. O anda kalbi durabilir, o anda ölebilirdi Bilal. Feyza da ayakta taştan bir heykel gibi durmaktaydı. Gözleri yerinde önüne bakıyor, hiç konuşmuyordu. Neden sonra Bilal'in aklına ona yer göstermek geldi. Feyza çekingen bir tavırla kızıyla beraber gösterilen yere oturdu. Bilal ise ortada şaşkın ve ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilemez bir halde kala kalmıştı. Aslında yandaki banyo dairesine geçip üzerini değiştirmesi, pijamalarını çıkartıp elbiselerini giyinmesi icap ediyordu. Ama Feyza'nın aniden çıkıp gelişi, onu kaybettiğini zannettiği bir anda karşısında buluşu üzerinde öyle büyük bir şok tesiri uyandırmıştı ki yerine getirilmesi icap eden bu gibi mühim ayrıntıları dahi düşünemiyordu. Ortadaki sessizliği ilk defa Feyza'nın titrek ve çekingen sesi bozdu. Gözlerini yerden kaldırmadan "Sizi rahatsız ettim, özür dilerim." dedi. "Biliyorum buraya gelmem her bakımdan mazurluydu fakat..." Sözünün arkasını getiremedi. Boğazına bir yumruk tıkanmıştı sanki. Aynı anda gözlerinden fışkıran yaşlar sel gibi yanaklarından aşağıya süzülmeye başladı. Ellerini yüzüne kapayarak kesik hıçkırıklar arasında sözüne devam etti. Fakat mecburdum buna. Her ne pahasına olursa olsun sizi bulmam, sizinle konuşmam lazımdı. Belki beni bu hareketimden dolayı yıllar önce sahilde sizinle konuşmaya geldiğim geceki gibi azarlayacak ve otelde kalan yalnız bir erkeğin odasına girmek cüretinde bulunduğum için bugün bana o geceden daha ağır hakaretlerde bulunacaksınız. Dün olduğu gibi bugün de haklı olan sizsiniz muhakkak. Fakat buna rağmen buraya tarafınızdan kovulma ihtimalini dahi göze alarak geldim ben Bilal Bey. Feyza daha devam edecekti fakat Bilal'deki gayri tabii hal karşısında sustu ve başını yerden kaldırarak karşısında ayakta duran Bilal'e baktı. Bilal kendisini dinlemiyor gibiydi. Eliyle tutunmak için yanında bir yer arıyordu. Yüzünün bütün kanı çekilmiş, benzi sapsarı olmuştu. Esasen yataktan kalkarken fena halde hastaydı. Bu ani karşılaşma ve geçirdiği büyük heyecanla büsbütün fenalaşmıştı. Güçlükle yandaki masaya doğru birkaç adım attı. Düşecek gibi olduğu bir anda masanın kenarına tutundu. Başı fırıldak gibi dönüyordu. Ayakta duracak hali yoktu. Feyza mendiliyle gözyaşlarını kurulayarak ''Siz hastasınız.'' dedi. Bilal kendini zorlayarak ilk defa konuştu. ''Zarar yok, siz üzülmeyin. Lütfen devam edin anlatmaya.'' ''Hayır, hayır. Siz bu durumdayken ben nasıl konuşurum? Ayakta duramıyorsunuz. Neredeyse düşeceksiniz.'' Bilal belki bu sözlere karşı direnebilirdi. Fakat direnmenin daha ziyade kendi aleyhine olacağını biliyordu. Zira bir iki dakika daha ayakta dursa şiddetli bir baygınlık geçireceği muhakkaktı. Feyza'nın karşısında böyle bir duruma düşmek istemediğinden masaya tutuna tutuna yatağa doğru ilerledi. Feyza onu sabahlığını çıkarıp yatağa girişini görmemek için yüzünü çevirmişti. Onun yatağa yatıp yorganın üzerine çektiğine kanaat getirdikten sonra yüzünü döndürebildi. Sonra endişeli bir sesle, ''Siz çok hastasınız. Doktor çağırmak lazım. İzin verirseniz ben gidip getireyim hemen.'' Bu sözler Bilal'in beynine bir çekiç darbesi gibi inmekteydi. Ne olursa olsun, doktor çağırmak için dahi olsa Feyza'nın oradan bir an için ayrılmasına tahammülü yoktu artık. Sonra ya gider de geri gelmezse, onu tekrar bulmuşken kaybetmek korkusuyla bütün vücudu titredi. Göz kapaklarını zorlukla aralayarak, ''Hayır Feyza Hanım, benim şifa bulmamı istiyorsanız doktor çağırma fikrinden vazgeçin ve kaldığınız yerden konuşmanıza devam edin lütfen.'' ''Ama bu vaziyette beni dinleyemezsiniz. Bütün mevcudiyetimle sizi dinlediğimden emin olabilirsiniz.'' Feyza ısrar etmedi. Bilal'in arzusu üzerine yeniden ve aynı düzgün sesle konuşmaya başladı. ''Evvela sizden Hacı Mustafa Bey'in mağazasındaki kaba hareketimden dolayı özür dilerim. Size niçin o şekilde muamele ettiğimi sonra izah ederim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki bu hareketimden dolayı günlerce uyuyamadım. Fakat pişmanlık duygusu bütün benliğimi sardığı halde bir türlü size gelmeyi gururuma yediremedim. Sonra felaketler birbirini takip etti. Dadım vefat etti. Aynı gün evimiz yandı. Ben ve kızım zor kurtulduk fakat aç bir ilaç kalmıştık. Her şeyi göze alarak bana yardım elini uzatması için Hacı Mustafa Bey'in dükkanına gittim. Ben sizin halen evli olduğunuzu zannediyordum. Hanımınızın yıllar önce vefat etmiş olduğunu ve sizin bekar bulunduğunuzu Hacı Bey söyledi. Ancak o zaman bana seslenişinizin gerçek sebebini anlayabildim. Ve Hacı amcanın sizi bulup hatalı hareketimden dolayı af dilemem hususunda tavsiye ve ısrarlarıyla size geldim işte. Bilmem beni anlayabiliyor musunuz? Bilal tatlı bir musiki namesi gibi ruhuna yayılan bu özlediği sesi gözleri kapalı, soluk almadan dinliyordu. Yine gözleri kapalı, halsiz ve kesik kesik cevap verdi. Sizi anlamam için bütün bunları anlatmanıza lüzum yoktu Feyza Hanım. Şu anda mühim olan tek bir şey var, sizin burada olmanız, bana dönmeniz, bana gelmeniz. Bunun dışında her şey manasız ve sönük kalıyor. Size çektirdiğim acıdan dolayı beni affettiğiniz ağzınızdan duymak istiyorum Bilal Bey. Söyleyin lütfen, beni affedebilecek misiniz? Affetmek? Ne garip bir söz bu. Size kırılmak mümkün müdür ki affetmemi istiyorsunuz? Şimdi beni dinleyin. Görüyorsunuz şu anda çok hastayım ama bu halim çok sürmez zannederim. İyileşir iyileşmez derhal nikah muamelelerine başlamak istiyorum. Düşünün Feyza Hanım, Allah'ın izniyle hayatımızı birleştirdiğimiz zaman siz ve ben yalnız ebedi hayat arkadaşı değil, bir fikir, ideal ve bir dava arkadaşı da olacağız. Kızınızı da birlikte örnek bir İslam terbiyesiyle yetiştirip annesinin bugünkü iffet, ahlak ve faziletine sahip kılarız inşallah. Ateşim gitgide yükseliyor. Bana vaat edin, beni artık hiç bırakmayacaksınız değil mi Feyza Hanım? Bu saadet hep böyle ebediyen devam edecek. Söz veriyorsunuz değil mi? Bilal bu sözlerine hiçbir cevap alamadı. Kulaklarında yalnız Feyza'nın içli içli hıçkırık sesi çınlıyordu. Bilal gözlerini açamıyordu bir türlü. Bir daha seslendi. Feyza Hanım, niçin cevap vermiyorsunuz? Şimdi kulaklarına çarpan hıçkırık sesleri de gitgide hafiflemekteydi. bir müddet sonra bunlar da tamamen kesildi. Bilal delice bir arzuyla Feyza'nın sesini duymak için bir kere daha bütün gücüyle haykırdı. "Feyza Hanım!" Biraz bekledi. Odada en ufak bir ses ve hareket duyulmuyordu. Göz kapaklarına sanki demirden ağırlıklar konulmuştu. Gözlerini açamıyordu bir türlü. Birden başucundaki telefonun zili kulaklarını çınlatırcasına çalmaya başladı. Son bir gayretle gözlerini açmaya çalıştı. Yavaş yavaş göz kapaklarını ayarladı. Feyza'nın oturmuş olduğu koltuğa baktı. Koltuk boştu. Gözlerini yavaş yavaş odanın her yanında gezdirdi. Yoktu. Feyza odanın hiçbir yerinde yoktu. Kalbi hançerlenmiş gibi büyük bir acıyla yatağın içinde kıvrandı. Feyza bir anda nereye gitmiş olabilirdi? Telefon ısrarla çalmaya devam ediyordu. Yerinden doğrulmasına imkan yoktu. Vücudu ateş gibi yanıyordu. Zorlukla kolunu yorganın altından çıkarttı ve telefona uzanarak ahizeyi kaldırdı, kulağına götürdü. Mecalsiz bir sesle, "Alo, buyurun," dedi. "Beyefendi, bendeniz otel müracaat memuruyum. Sizi birkaç kere telefonla aradık, ses alamadık. Vakit bir hayli geç oldu. Acaba rahatsız mısınız? Gerçi yemek vakti geçti ama arzu ederseniz derhal servis yapalım." Bilal cevap verecek halde değildi. Adamın söylediklerini hiç duymamış gibi bitkin bir sesle sordu. "Biraz evvel odama çıkan ziyaretçi hanım ve çocuğun nereye gittiğini biliyor musunuz?" Müracaattaki memur şaşırmıştı. "Siz odanıza girdiğiniz andan itibaren odanıza sizden başka kimse çıkmadı beyefendi. Esasen bildiğiniz gibi otelimizin prensibi itibarıyla ziyaretçileri daima otelin misafir salonunda kabul ederiz." "Fakat nasıl olur? Biraz evvel benim odama genç bir hanımla bir çocuk geldi. Sizden rica ediyorum, diğer arkadaşlarınıza da sorunuz. Yanında küçük bir kız çocuğu, başında beyaz bir yün atkı bulunan bu hanımı giderken görmemişler mi?" "Hayır beyefendi, katiyen. Ben her an için burada, kapının yanındayım. Girip çıkanı mutlaka görürüm. Böyle bir kimse otelimize ne girdi ne de çıktı. Beyefendi, biraz rahatsızsınız. Acaba rüya görmüş olabilir misiniz?" "Rüya mı? Fakat nasıl olur? Şimdi buradaydı daha." Bilal daha fazla konuşamadı. Elleri titreyerek ahizeyi yerine bıraktı. Tekrar gözlerini kapadı. Vücudu hummalı bir ateşle yanıyordu. Beyninin içinde sadece şu tek kelime ard arda çiğnemaktaydı. "Rüya, rüya, rüya." Tekrar kendinden geçmişti. Kendine gelip gözlerini açtığında minarelerden yanık yanık ezan sesleri duyuluyordu. Kalkıp abdest almak için gayret etti. Lakin kıpırdayacak takati dahi yoktu. Telefonun ahizesini kaldırdı. Aynı anda memurun sesi duyuldu. "Buyurun efendim, emriniz?"
"Bana bir doktor çağırınız lütfen."
"Hay hay efendim, emredersiniz derhal." 23. ayrımın sonu, sayfa 238.